Ayrım 9, Bölüm 6, Sayfa 106. Kadınlar ve Mustafa Kemal, İstanbul ve Sofya'da eğlence düşkünü bir subay. Mustafa Kemal açısından Sofya'ya tayin edilişi, siyasal anlamın dışında bir dizi anlama daha sahipti. Bu, ayrıca annesinden yeniden ayrılması ve yaşamında dikkate değer bir yere sahip Corinne adlı bir kadınla olan ilişkisinin kesilmesi anlamına da geliyordu. Bu tayini kabul etmemesi, eline ordudan istifa etmek dışında başka bir seçeneğin kalmaması anlamına gelecekti. Arkadaşları böyle bir adım atmasına karşı çıkıyor, Enver'in izlediği siyasete karşı koyarken üstüne basacağı bağımsız bir siyasal temelden yoksun olduğunu hatırlatarak onu uyarıyorlardı. Enver çok güçlü bir konuma sahip bulunduğuna göre onunla olan düşmanlığı daha ileri götürmemek daha akıllıca bir tutum olacaktı. Mustafa Kemal Selanik'te olduğu sıralar annesiyle düzenli olarak görüşüyordu ve üvey babasıyla olan ilişkilerinde daha dengeli ve uzlaşmacı bir tutum içine girmişti. Makedonya'da savaş patlak verdiği zaman annesi İstanbul'a ve Osmanlı Devleti'nin güvenlik içindeki diğer şehirlerine akan binlerce mülteci arasına katılmış, İstanbul'a gelmişti. Zübeyde'nin kocası Selanik'te kaldı ve bir süre sonra orada öldü. O dönemde Zübeyde'yi tanıyan kişiler kimi zaman ismi geçiyor olmakla birlikte, Ragıp'tan hiçbir zaman Zübeyde'nin kocası ve Mustafa Kemal'in üvey babası sıfatıyla söz edilmediğini hatırlıyorlar. Parantez, Aydemir 1974. Annesinin genç Mustafa Kemal'de büyük bir öfke uyandırmış olan evliliği bitmiş, geniş aile İstanbul Beşiktaş'taki 3 katlı bir evde yeniden yerleşik bir yaşam sürmeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule ve kocası evin birinci katında yaşıyorlardı. Mustafa Kemal, İstanbul'da olduğu sıralar kullanmak üzere ikinci katı kendisine ayırmıştı. 3 odanın bulunduğu 3. kat ise annesinin kullanımına aitti. Mustafa Kemal batılı tarzı yeğlerken sahip olduğu köylü kökeninden gelen alışkanlıkları sürdüren annesi hala yer yatağında yatıyordu. Bu geniş ailenin bir diğer üyesi, daha sonraları Tuncak soyadını alacak olan Abdurrahim isminde küçük bir çocuktu. Yaklaşık olarak 1910 yılında doğmuş olan Abdurrahim, 1974'te Doktor Volkan ile yaptığı görüşme, parantez Tuncak 1974, sırasında eğitimini Almanya'da yapmış emekli bir mühendisti. Tuncak söz konusu görüşme sırasında kendi kökeni hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığını, ancak söylenenlere göre dul bir kadın olan annesinin 1913 yılındaki ölümüyle birlikte öksüz bir çocuk durumuna düşünce Mustafa Kemal'in kendisine evlatlık edinmiş olduğunu, daha sonra Mustafa Kemal tarafından Zübeyde'ye ailenin koruması altına alınması gereken bir emanet olarak takdim edildiğini söylemiştir. Mustafa Kemal'in Ankara'nın Bahçeli Evler semtindeki dairesinin yemek odasında asılı duran büyütülmüş bir fotoğrafta Mustafa Kemal, Abdurrahim ile birlikte görünür. Fotoğraf 1917 yılında Abdurrahim ile Zübeyde'nin Halep'e Mustafa Kemal'i ziyarete gittikleri sıra çekilmişti. Abdurrahim'in başında bir Arap başlığı vardı. Abdurrahim'in kökeni ne olursa olsun, onun Beşiktaş'ta bulunan evdeki varlığı tarihsel ve psikolojik bir öneme sahiptir. Tuncak, yalnızca tarihsel olayların değil, fakat ayrıca Zübeyde'nin bir anne olarak sahip olduğu niteliğin canlı tanığıdır. Zübeyde, Abdurrahim'e oğul diye sesleniyordu. Mustafa Kemal'in kendisi de ona oğlum diye çağırıyordu. Fakat Mustafa Kemal'in arkadaşlarını ve ordu personelini de çocuklarım olarak çağırdığı ve bugün bile Türk erkeklerinin, arkadaşlarının ve akrabalarının çocuklarına oğlum olarak seslendikleri düşünülürse, bu durum birden çok yoruma açıktır. Burada psikolojik açıdan önemli olan nokta, Mustafa Kemal ve Zübeyde'nin Mustafa Kemal için ödipal bir başarıyı simgeleyen bir oğlu paylaşıyor olmalarıdır. Üvey baba artık annesinin yaşamından çıkmıştı. Mustafa Kemal şimdi annesiyle yeniden yakın bir ilişki içindeydi ve Abdurrahim bu ikisi arasındaki bağın simgesi durumundaydı. Dipnot 40. Atatürk'ün Türkiye Cumhurbaşkanı olduktan sonra kızlarını evlat edindiği, ülkede yaygın olarak biliniyor olmasına karşın, 1974'te Abdurrahim'in varlığından çok az kimsenin haberdar oluşu dikkate değer bir durumdur. Abdurrahim Bey, 5 Aralık 1974'te Doktor Volkan'la Zübeyde ile onun ölümüne kadar geçen beraberliğine ilişkin ilk anıları hakkında uzunca bir görüşme yapma inceliğini göstermiştir. Abdurrahim Bey'in böyle bir görüşmeyi kabul etmesi gerçekten incelikti çünkü o sıralar dizinde önemli bir ağrısı vardı. Her ne kadar kökenine ilişkin herhangi bir değinide bulunmaktan kaçınmış olsa da Doktor Volkan'a yaşantısının ilk dönemlerinin hayli canlı bir şekilde anlattı. İkinci bir görüşme fikrini kabul etmiş fakat hastalığı ve şehir dışında gelen ziyaretçilerinin yoğunluğu nedeniyle bu vaadini yerine getirme olanağı bulamamıştır. Abdurrahim bir yere geldiğinde hep Zübeyde'nin yanı başındaydı. Doktor Volkan'la yaptığı görüşme sırasında Abdurrahim Bey adeta Zübeyde'nin bastonu haline gelmiş olduğunu söylemiştir. Abdurrahim Bey Zübeyde'yi son derece otoriter, aşırı korumacı, Mustafa Kemal ile yoğun ilişkilere sahip bir kadın olarak hatırlar. Abdurrahim Bey'in anlattıklarına göre Zübeyde sık sık ikinci kocasından oğluna saygı göstermesini istediğini söylüyordu. Mustafa Kemal annesini ziyarete geldiğinde ya da onunla vedalaşırken böyle durumlarda adet olan şey oğlun annesinin elini öpmesi olmasına karşın Zübeyde'yi yanağından öperdi. Bazıları onun bu davranışını çatık kaşlarla izlemiş olabilir. Ancak aile içinde bu durum Mustafa Kemal'in annesine duyduğu yoğun sevginin bir ifadesi olarak görülüyor ve hoşgörüyle karşılanıyordu. Annesi Mustafa Kemal'e Mustafa'm diye hitap ederdi. Sonraları oğlu paşa olduktan sonra ona paşam diye seslenmeye başladı. Öte yandan Mustafa Kemal'in diğer kadınlarla olan ilişkileri onun bu tür ilişkilerde sadakatten uzaklaşmış olduğuna işaret ediyordu. Üvey babasından ayrılmasından sonra annesiyle olağanüstü yakınlaşmış olmasına karşın Mustafa Kemal'in sosyal yaşamı batılılaşmış Türk kadınları ve Avrupalı kadınlar üzerinde yoğunlaşmıştı. Bir yandan Beşiktaş'taki Müslüman yaşam tarzına uygun gündelik bir hayatın yaşandığı aile evinde olağan bir yaşama sahipti. Diğer yandan İstanbul'un batılılaşmış bir semti olan Pera'da oturan Madame Corinne adlı bir kadını sık sık evinde ziyaret ediyordu. Bu semtte insanlar Avrupalı bir yaşam sürüyor, batılı tarzları izliyorlardı. Mustafa Kemal bu dingin çevrede farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Corinne, Cenova'da doğmuştu ve bir Osmanlı subayı olan Yüzbaşı Ömer Lütfü'nün dul eşiydi. Corinne'in doktor olan babasının Osmanlı donanmasında bir tercüman olarak çalıştığı sanılıyor. Dipnot 41. Doktor Luigi bir süre Türk hükümeti için çalışmış ve Türk vatandaşlığına geçmiştir. Borak 1970, sayfa 43. Sonradan bir Türk ismi alan amcası ise Osmanlı ordusunda paşa olmuştu. Ömer Lütfü Bey Mustafa Kemal'in akademiden arkadaşıydı. Ömer Lütfü Bey Mustafa Kemal'i Harbiye'deki 211 numaralı evlerine götürerek ailesiyle tanıştırdı. Bu evde haftada bir kez klasik müzik ağırlıklı şiir ve edebiyat toplantıları düzenlenirdi. Corinne, Paris Konservatuarını bitirmiş, başarılı bir piyanistti. İtalyanca, Fransızca ve Türkçe biliyordu. Kısa sürede arkadaş olan Mustafa Kemal ile Corinne'in, Mustafa Kemal'in askeri ataşe olarak Sofya'ya gitmesinden sonra birbirlerine yazdıkları mektuplar yayınlanmıştır. Parantez, Borak 1970, sayfa 43-65. Mustafa Kemal mektuplarını yer yer yazım hataları yaptığı Fransız dilinde yazıyordu. Bazılarını ise Türkçe kaleme almıştı. Burada ilginç olan şey kendi dilinde yazdığı zamanlar Arap alfabesi yerine Latin harflerini yeğlemiş olmasıdır. Bu onun daha sonraları bütün Türklerin Latin alfabesi kullanmalarını istemesinin ilk işareti olarak görülebilir. Mustafa Kemal Corinne 1913'te Sofya'dan, 1915'ten Çanakkale'den, 1916 ve 1917 yıllarında bugünkü Türkiye-Suriye sınırına yakın bir merkezden yazdı. Mektuplaşmaları zamanla giderek seyrekleşmiş olmakla birlikte, ilk mektuplarında gözlenen heyecanlı hava, aralarındaki ilişkinin olağan bir arkadaşlığın ötesinde olduğuna işaret eder. Yine Mustafa Kemal'in Corinne'e olan ilgisinin, onun batılı normları temsil eden bir kimseye duyduğu olağan ilginin ötesinde bir ilgi olduğu da açıktır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Sofya'ya atandığı zaman, arkasında yalnızca annesini değil, aynı zamanda ilişkisinin giderek geliştiği Corinne'i de bırakmıştır. Mustafa Kemal, Corinne'e yazdığı mektuplarda Bulgar toplumuna uyum sağladığını bildiriyordu. Buna karşılık kendisini onun öğretmeni yerine koyan Corin, Fransızcasını ilerletmiş olması dolayısıyla onu övüyordu. Corin onu her gün düşündüğünü yazıyordu. Bundan hoşnut görünen Mustafa Kemal, ona Sofya'da güzel kadınların olmadığını yazıyor ve onu rahatlatmak için bunun altını çiziyordu. "Hayır Corin, Sofya'da güzel bir kadınla karşılaşmak olanaksız," diye yazmıştı bir mektubunda. Bir diğerinde şehirde tanınmış Parisli bir konsomatrisle tanıştığını söyledikten sonra şunu ekliyordu: "Ama bu Parisli bayanı güzel bulmadığımı söylemeliyim." Corin onun Sofya'da Novia America adlı bir gece kulübünde iki Macar kadınla tanışmış olduğunu da biliyordu. Mustafa Kemal'in tasvirinden onların içki satışlarını arttırmak için müşterilerin masalarına konuk olan türden şarkıcılar oldukları açıktı. Kadınlardan biri Almanca biliyor, diğeri ise Macarca dışında bir dil bilmiyordu. Atmosfer Mustafa Kemal'in hoşuna gitmemişti. Canı sıkılmış, kadınları kendi hallerine bırakarak arkadaşlarıyla birlikte kulüpten ayrılmıştı. "Mustafa Kemal mektubunu, nasıl olduğunu, neler yaptığını sürekli yaz. Yürekten sevgilerle," ifadesiyle bitiriyor. Mektubu Mustafa Kemal olarak imzalıyordu. Mektubu bitirirken kullandığı ifadelerden birinde Corin'den annesine ve kız kardeşine selamlarını iletmesini istemişti. Dipnot 42. Bu mektup 3 Kasım 1913 tarihinde yazılmıştı. Mustafa Kemal'in Corin'e yolladığı mektuplar hem onun resmi görevlerini yerine getirmekle meşgul olduğunu hem de Bulgaristan'ın başkenti de çabucak sosyal bir çevre edinmiş olduğunu gösterir. Başında kalpağı ile üniforması içinde çekici bir görüntü sergileyen Mustafa Kemal, yakışıklı, şık bir kişilik olarak dikkat çekiyordu. Çok geçmeden en seçkin partilerde boy göstermeye başladı. Yeni çevreler edinmek ve sosyal ilişkiler geliştirmek onun askeri ataşe olarak sahip olduğu görevin bir parçasıydı. Bulgarlar kısa bir süre önce Türklerle savaş alanında karşı karşıya gelmiş olmalarına karşın Türklerle dostça ilişkiler geliştirme eğilimindeydiler. Uzun zaman Osmanlı egemenliği altında yaşamış olan Bulgarlar, şimdi daha önceki istilacılarına karşı karmaşık duygular içindeydiler. Kuşaklar boyunca bütün yolların İstanbul'a çıktığını, Osmanlı yönetici seçkinlerinin karşılıklı ilişkiler konusunda yerleştirdikleri normların dışına çıkmamak gerektiğini düşünmüşlerdi. Şimdi ise Sofya ve Bulgaristan'ın yönetici sınıfı yüzünü batıya dönüyor, Avrupa'yı kendine örnek alıyordu. Sofya giderek modern, batılı bir şehir görünümüne bürünüyordu. Bulgarlar geniş bulvarlar ve parklar inşa ediyorlar, şehrin görünümünü değiştirme konusunda hiçbir özveriden kaçınmıyor, görünüyorlardı. Bu batılılaşma çabasından çok etkilenen Mustafa Kemal, aynı şeyin Osmanlı şehirlerinde de yapılacağından söz ediyordu. O günlerde kafasını meşgul eden bir diğer reform, Türk kadınlarını peçeden arındırmaktı. Bulgaristan'daki Türk kadınlarının bazıları daha şimdiden peçe takmamaya başlamışlardı. İlk kez 1962 yılında yayınlanmış olan bir dizi yazılı belge, Mustafa Kemal'in ülküleştirdiği Avrupalı kadınlarla olan ilişkileri konusunda bize daha fazla bilgi verir. Edip Erenler isminde genç bir Türk, 1962 yılı başlarında Almanya'da bir trafik kazasında yaralanarak Aachen'deki St. Joseph Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada küçük bir çocukken anne ve babasıyla Sofya'da yaşamış olan Alman bir hemşirenin dikkatini çekti. Mustafa Kemal Sofya'dayken onların evinin bir odasını kiralamış, aileyle özellikle de evin annesiyle çok yakın ilişkiler geliştirmişti. Edip Erenler adlı gencin bu hemşireyle karşılaşması, Mustafa Kemal'in bu hemşirenin annesine ve babasına yazmış olduğu 3 mektubun keşfine yol açtı. Evin annesi Hildegard Christianus, kiracısına Almanca ve Fransızca öğretmişti. Gelibolu'da muharebe alanından yollanmış bu mektuplara ileride değinecek, bu mektuplarla Mustafa Kemal'in Corin'e yazmış olduğu mektupları birbirleriyle karşılaştıracağız. Mektuplaşması sırasında bu iki kadın karşısında takındığı tavır birbiriyle çarpıcı bir benzerlik içindedir. Dipnot 43. Mustafa Kemal'in Hildegard Christianus'a yazdığı mektupların bazıları Tarihin Sesi (parantez 1962) adlı derginin birinci ve ikinci sayılarında yayınlandı. Ardından bu dergi çıkmaz oldu ve böylece diğer mektupların yayınlanması gecikti. Bütün mektuplar daha sonra bir kitap halinde yayınlandı. Bakınız Terzioğlu 1964 sayfa 112-25. Ayrıca bakınız Borak 1970 sayfa 66-77. Atatürk'ün Bulgar biyografı Parushev parantez 1973 Mustafa Kemal'in Sofya'daki yaşantısının canlı bir tasvirini sunar. Buna karşılık onun Türk biyografı Aydemir parantez 1969 birinci cilt kahramanının yaşamının bu dönemini geçiştirir. Aydemir'e göre Mustafa Kemal anılan dönemde pratik olarak siyasal sürgün konumundadır ve zamanını daha iyi olacağını umduğu gelecek günleri bekleyerek geçirmiştir. Enver, Mustafa Kemal'in İstanbul'da olmasını istemiyordu ve İttihat ve Terakki liderliği onun yönettiği sürekli eleştirilerden bıkmıştı. Mustafa Kemal'in dilini tutmayı reddetmesi onun Sofya'ya yollanmasıyla sonuçlanmıştı. Mustafa Kemal, Sofya'da İttihat ve Terakki liderlerini ve onların Almanya'ya yönelik yaklaşımını eleştirmeyi sürdürdü. Enver, Osmanlı İmparatorluğunu Almanya'ya yaklaştırmaya başlamıştı. Osmanlı ordusunun üst kademelerinin her yerinde Alman subaylarına rastlanıyordu. General Otto Liman von Sanders, hali hazırda Osmanlı askerleri üzerinde komuta yetkisine sahipti. Dipnot 44. Liman von Sanders, 1855'te doğdu ve 1929'da öldü. İlk olarak Osmanlı hizmetindeki tüm Alman subaylarının üstü olarak 1. Osmanlı ordusunun komutanlığına getirildi. İngiltere ve Fransa gibi diğer devletler Almanya'nın Osmanlı ordusunu kendi kontrolüne alacağından korku duymaya başlayınca Liman von Sanders'e danışmanlık görevi verildi. 1913 ile 1918 yılları arasında Osmanlı ordusuna danışman olarak hizmet etti ve gerçekte 1915'te Gelibolu'da, 1918'de Suriye ve Filistin'de Osmanlı ordularına komutanlık etti. Bakınız Liman von Sanders 1927. Mustafa Kemal, Almanların yaklaşan savaştan zaferle çıkacağından kuşkuluydu. Bu kanıya ilk olarak Fransa'daki askeri manevraları izlediği sıra varmıştı. Almanya'nın savaştan galibiyetle çıkması durumunda Osmanlı İmparatorluğu tamamen Alman egemenliği altına girecekti. Almanya'nın savaşı kaybetmesi durumunda ise imparatorluk hemen her şeyini yitirmiş olacaktı. Mustafa Kemal'in eleştirileri onun Eylül 1914'te İstanbul'daki bir arkadaşına yazdığı mektupta doğruğa çıkıyordu. Dipnot 45. Bu mektup daha sonra Aydemir ile röportaj yapacak olan Doktor Tevfik Rüştü Aras'a yazılmıştı. Bakınız Aydemir 1969 birinci cilt sayfa 194. Mektubunda İstanbul'dakilerin muhtemelen bununla Enver'i kastediyordu. İhtiyatsız tutumunu son derece sakıncalı buluyor. Siyasal ve askeri gelişmelerin odağından uzakta bir şehirde bulunuyor olmaktan duyduğu kişisel üzüntüden söz ediyordu. Bununla birlikte Bulgaristan'da geçirdiği 14 Ekim 1913 ile 7 Kasım 1914 günleri arasında kalan dönem içinde Mustafa Kemal pek de yalnızlık çekmedi. Kendini bir dizi Avrupalı kadının hayranlığını kazanmaya verdi. Onlarda uyandırdığı hayranlık öz saygısını çok büyük ölçüde arttırdı. Hatta Bulgar Kralı Ferdinand gelişinin üzerinden 2 hafta kadar sonra Sofya'da Mustafa Kemal'e karşılaştığında ona duyduğu saygıyı dışa vuran bir jestte bulundu. O günlerde opera binasında Carmen sahneleniyordu. Mustafa Kemal bu operayı izlemeye gitti. Bu izlediği ikinci operaydı. Dipnot 46. Parushev 1973 sayfa 79'a göre Paris'te olduğu sıra bir opera oyununu izlemişti. Oyun arasında Kral Ferdinand yakışıklı genç Türk askeri ateşesini kendi locasına davet etti ve ona operayı nasıl bulduğunu sordu. Mustafa Kemal soruyu operayı mükemmel bulduğunu söyleyerek yanıtladı. O gala akşamı Mustafa Kemal üzerinde derin bir etki yarattı. Bu etki yıllar sonra onun Türkiye Cumhurbaşkanı olarak himayesinde gerçekleştirilen zengin dekorlu operavari bir oyunun sahnelenmesinde kendisini dışarı vuracaktı. Kral Ferdinand ile ikinci karşılaşması da Mustafa Kemal'i derinden etkiledi. Mustafa Kemal, Sofya'nın önde gelen kadınlarından Sultan Rasha Petrov'un gözdelerinden biri olmuştu. Rasha Petrov, onu sarayda bir maskeli baloya davet etti. Mustafa Kemal İstanbul'dan özel başlık ve kılıcı ile birlikte bir Yeniçeri üniforması getirtti. Yeniçeriler Padişah 1. Murat döneminde parantez 1362-89 oluşturulmuş seçkin Osmanlı askerlerinden kurulu bir birlikti ve Yeniçeri Ocağı ancak kurulduktan 5 asır kadar sonra reformcu Padişah 2. Mahmut tarafından 1826'da dağıtılabildi. Bunların giysileri son derece göz kamaştırıcıydı ve Mustafa Kemal balo için bundan daha iyi bir tercihte bulunamazdı. Burada Yeniçerilerin başlangıçta savaşta esir düşmüş Hristiyanlardan, daha sonraları ise başta Balkanlar olmak üzere Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan nüfus içinden zorla askere alınan erkekler arasından devşirildiğini ilginç bir not olarak belirtmek yerinde olur. Mustafa Kemal'in Yeniçeri üniforması içindeki fotoğrafı son derece etkileyicidir. Baloya katılanlar gecenin geç saatlerinde sona eren eğlencenin ardından maskelerini çıkardıklarında Kral Ferdinand ilginç giysisi ve kusursuz görünümü dolayısıyla Mustafa Kemal'i kutladı ve o gecenin şerefine kendisine gümüş bir sigaralık hediye etti. Dipnot 47. Mustafa Kemal Kral Ferdinand'ın jestini hiçbir zaman unutmadı. Yıllar sonra kral sürgündeyken ona altın bir sigaralık gönderdi. Kinross, 1965, sayfa 74. Sofya'da bulunduğu günlerde Mustafa Kemal'in ismi Bulgar Savaş Bakanı'nın en küçük kızıyla birlikte anılır olmuştu. Ancak Mustafa Kemal, Korin'e yolladığı mektuplarda bu ilişkiden hiç söz etmemiştir. Askeri ateşe olarak Mustafa Kemal'in General Kovaçev'le tanışması gayet olağandır. Mustafa Kemal zaman içinde generalin kendisi gibi Makedonyalı olan karısıyla da tanışacaktır. Ayrıca generalin kızlarıyla da tanıştırılmış, Türkçenin sık sık konuşulduğu bu evin düzenli ziyaretçilerinden biri olmuştur. Generalin kızlarının en büyüğü evliydi. Fakat kısaca Miti olarak çağrılan en küçük kız Dimitriana evli değildi. Mustafa Kemal kızla çok yakından ilgileniyordu. Miti çok hareketli bir gündelik yaşama sahip olmasına rağmen genç ve heyecan verici askeri ateşeye ayıracak zamanı memnuniyetle yaratıyordu. Anne ve babası ikisinin dışarıya birlikte çıkmasına izin veriyorlardı. Bu Mustafa Kemal açısından batılı bir davranış tarzıydı. Çünkü İstanbul'da dahi genç Müslüman erkekler şehirde henüz evli olmayan iyi aile kızlarıyla yan yana görülemezdi. Mustafa Kemal'in benimsediği başkaca batılı normlar da vardı. Örneğin Sofya'da Osmanlı kalpağı yerine Avrupa tarzı bir şapka yeğiliyordu ve Miti ile birlikte olmadığı zamanlar dahi şapka giymeyi kalpak takmaya tercih ediyordu. Bu Türkiye'de ileride gerçekleştireceği şapka reformunun habercisi olarak görülebilir. Miti ve Mustafa Kemal sık sık buluşuyor, dansa ya da parklarda dolaşmaya gidiyorlardı. Mustafa Kemal Miti ile evlenmek istedi. Miti de aynı arzudaydı fakat kızın anne ve babası böyle bir evliliği uygun bulmadılar. Bunu davetli oldukları Osmanlı elçiliğindeki bir baloya katılmamak suretiyle dolaylı olarak bildirdiler. Zaten Hristiyan bir kızın Müslüman bir erkekle evlenmesi düşünülemeyecek bir olay olarak görülüyordu. Mustafa Kemal'in Bulgaristan'da büyükelçi olarak görev yapan arkadaşı Fethi de aynı şekilde reddedilmişti. Fethi, General Petrov'un kızına aşıktı. Fakat general böyle bir evliliği uygun görmemiş ve bunu şu sözlerle dile getirmişti. Kızımın bir Türk ile evlendiğini görmektense başımı kendi ellerimle kesmeyi yeğlerim. Bir kızın talibi olarak yaşadığı bu reddedilme Mustafa Kemal'in özgüvenini derinden sarstı. Bununla birlikte bu olay üzerine kara kara düşünüp yazıklanmaya pek zaman bulamadı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi onun İstanbul'a dönmesini gerektirdi. Fakat bu aşkın Mustafa Kemal'de açtığı yara, Gelibolu'daki kahramanlığının herkesçe kabul edilmesinden sonra tekrar Sofya'ya döndüğü zaman kısmen kapanacaktı. Dipnot 48. Mustafa Kemal o zaman Sofya'da yalnız 6 hafta kalmıştı. Paruşev 1973 sayfa 91. Çift Sofya'da yeniden buluştu. Muhtemelen hala birbirlerini seviyorlardı ama kaçınılmaz yazgılarını kabullendiler ve bir daha görüşmemek üzere ayrıldılar. Eldeki bazı kanıtlar bundan 4 yıl sonra Dimitriana'nın İstanbul'a gitmeye çalıştığını, ancak Bulgar cephesinin çöküşünün onun İstanbul'a gitmesini engellediğini gösteriyor. Dimitriana daha sonraları bir Bulgar milletvekiliyle evlendi. 1965 yılında dul bir kadın olarak Sofya'da yaşıyordu. Yıllarca uzaktan Atatürk'ün başarılarını takip etti, gazetelerden ve dergilerden kestiği fotoğraflarını biriktirdi ve onun görece erken ölümünü büyük bir üzüntüyle karşıladı. Parantez, Pruşev, 1973, sayfa 91.